Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
...35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum.
Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 62. bölümünde Medyaskop'un ilk yıllarında yaptığım canlı yayınlardan üçünü özel olarak anlatmak istiyorum. Bunlar hala benim Medyaskop deyince ilk aklıma gelen yayınlar. Sırasıyla söyleyecek olursak Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç ve Meral Akşener. Her birinin ayrı ayrı öyküleri var ve her birinin bu dönemde bir anlamı çok daha fazla vardı. Daha sonra Meral Akşener'le başka yayınlar da yaptım ama ilk yaptığım yayın çok daha fazla benim açımdan önemliydi. Zira o tarihte Meral Akşener henüz İyi Parti'yi kurmamıştı. Ama sırayla gidelim. İlki Selahattin Demirtaş'ta 6 Ekim 2015'te yaptığımız canlı yayın. O tarihlerde biz tabii eski stüdyoda Sanayi Mahallesi'ndeydik. Türkiye Kasım seçimlerine gidiyordu. Yani Haziran'da HDP çok büyük bir başarı göstermişti. Fakat Kasım'a doğru HDP çok ciddi bir şekilde dışlandı. Zaten yaşanan, Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar, onun dışında ülke çapında farklı kişiler tarafından, farklı gruplar tarafından düzenlenen ve büyük şehirlerde özellikle çok ciddi can kaybına yol açan terör eylemleri vesaire. Ve Selahattin Demirtaş ve HDP Erdoğan tarafından tam anlamıyla sistem dışına itilmek isteniyordu. Haziran seçimleri öncesinde hatırlanacaktır, Demirtaş hemen hemen her yere çıkıyordu. HDP gözüküyordu, ana akım medyada gözüküyordu. Hatta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın yayınında saz bile çalmıştı. Fakat ardından Kasım seçimleri kararını alındıktan sonra bir talimatla herhalde Demirtaş'a ve HDP'ye bütün kapılar kapandı. Ve Demirtaş ve HDP kendini ifade etmekte, medyada seçim propagandası yapmakta çok ciddi bir şekilde engelle karşılaştılar. İşte böyle bir ortamda biz Demirtaş'ta bir canlı yayın yaptık. Öncesinde Haziran seçimi öncesinde yapmamız mümkün değildi. Zira biz o tarihte bir stüdyomuz yoktu ve zaten Ağustos'ta Medyaskop'u lanse etmiştik. Ekim 2015'te stüdyomuzda varken ilk, yani kurulduğumuzdan birkaç ay sonra ve devletin bütün baskılarına rağmen bize bir baskı yapmadılar. Belki bizi önemsemiyorlardı, bilmiyorum. Ama biz o yayını yaptık ve yaparken de çok ciddi bir risk aldık. Pekala o ortamda her an yayın, canlı yayında basılabilirdi. Sonrasında soruşturma açılabilirdi vesaire. Hiçbir şey olmadı. Fakat ne oldu? O yayında Selahattin Demirtaş'la yaklaşık 90 dakika sürmüştü ve Demirtaş'ın başka bir işi de olduğu için çok belli bir saatte kalkması gerekiyordu. Ama çok yoğun bir yayın oldu. Çok soru vardı. Ve bütün bu soruların hepsini sordum. Ve bütün bu soruların hepsine Selahattin Demirtaş da çok açık, net cevaplar verdi. Ve o verdiği cevapların bazıları biliyorsunuz Erdoğan tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldı. Mesela en son yerel seçimlerde de o videolardan kestikleri bölümleri, bizim yayınlarımızdan kestikleri bölümleri yayınladılar. Bir şey olmadı, çok büyük bir ilgi gördü. Çünkü Demirtaş hiçbir yerde yoktu. Biz bunu yaptık ve bu bizim aslında ilk medyaskop olarak ilk kendimizi gerçek anlamda gösterdiğimiz bir yayın oldu. Bağımsız ve özgür gazeteciliğin nasıl olabileceğini açık ve net bir şekilde gösterdik. Sorular isteyen o dönem o yayını tekrar izleyebilir. Bizim YouTube sayfalarımızda var. Medyascope'un sitesinden de ulaşılabilir. Oralarda hiç böyle al gülüm ver gülüm olmayan çok gazetecilik sınırları içerisinde çok verimli bir söyleşi olmuştu. Ve Selahattin Demirtaş da çok memnun kalmıştı. Biz de memnun kaldık. Ve de tabii ki şimdi 6 yıl sonra baktığımda bu yayından dolayı başımıza bir şey gelmemiş olmasına da şaşırdık ve de memnun olduk. Sonuçta iyi bir yayın oldu. Başka çok yayın yaptık tabii. Canlı yayınlar, Ankara katliamı gibi olayların ardından neredeyse tüm gün süren canlı yayınlar ki o tarihlerde bizim teknik imkanlarımız çok daha sınırlıydı. Birçok altyapımızda çok ciddi sorunlar vardı. Özellikle sesle ilgili, bağlantıyla ilgili sorunlar yaşanıyordu. Fakat bütün o sorunlar bir de yansıyordu ekrana, videolara, canlı yayınlara yansıyordu. Ama insanlar, izleyenler buradaki içerikle ilgilendikleri için bunlara çok fazla takılmıyorlardı. Hatta bir nevi bunlar bizim markamız gibi oluyordu. Yaşanan kopukluklar, seste çıkan arızalar vesaire bu bir şekilde bizi daha fazla cazip kılabiliyordu. Fakat sonra Medyascope iyice yerleştikten sonra artık bu şeyler, ses şu bu gibi sorunlara izleyicimiz hiçbir şekilde tahammül edemiyor. En son benim yaptığım bir yayında neden kaynaklandığını bilmediğim bir sesteki sorundan dolayı YouTube'da bilmem kaç tane yorum birden karşımıza çıkabiliyor. Evet, Selahattin Demirtaş'tan sonra en çarpıcı yayınlardan birisi Bülent Arınç'la 12 Ağustos 2016'da yaptığımız yayındı. Şimdi bunun da böyle bir ilginç bir öyküsü var. Ben Bülent Bey'i hatta bir goma şinende de anlattım bunu. Tekrar olacak ama bence önemliydi. Bülent Bey'i çok eskiden beri tanırım. Milli Görüş Hareketi'nden ilk tanıdığım isimlerden birisidir ve bir hukukumuz da vardır. Kolaylıkla ulaşabileceğim birisidir. Ve samimi bir diyaloğumuz da vardır. Ben Bülent Arınç'ı başbakan yardımcısı olduğu dönemde Medyascope'a davet ettim. O tarihte Bülent Arınç Medyascope kurulduktan sonra 2015 Ağustos sonra seçim oluyor. Seçimden sonraki dönem falan. Bülent Arınç çok önemli görevlerde bulunan bir isimdi. Örneğin başbakan yardımcısı olarak TRT Anadolu Ajansı falan da ona bağlıydı. Devletin medyası. İstediği yere istediği zaman çıkabilen birisiydi. Ve çıkıyordu da zaten. Ben ona davet edince kibar bir şekilde inşallah bir gün yaparız ama şimdi yapmayalım falan diye beni nazik bir şekilde reddetmişti. Biz de o tarihlerde açıkçası hala var bu. İktidardan da isimleri çıkartmak istiyorduk. Çünkü muhalif olmak gibi bir iddiamız yok. Biz gazetecilik yapmak isteyen bir yeriz ve bağımsız bir gazetecilik yapmak isteyen bir yeriz. O zaman da öyleydi, bugün de öyle. Ve iktidardan da insanlar çıksın istiyorduk ama iktidardan insanlar çıkmak istemiyorlardı. Bir kere ihtiyaçları yoktu böyle bir şeye. Çünkü bütün medya kontrolleri altındaydı. Ayrıca çıkarlarsa belki birilerini rahatsız ederiz diye düşünüyorlardı herhalde. Çok kişiye böyle teklifler yaptım ve genellikle de kibar bir şekilde reddedildim. Bunlardan birisi de Arınç'tı. Ama sonra bir gün Bülent Bey beni aradı. Dedi ki hala o teklifin geçerli mi? Hangi teklif? Yayın teklifi. Tabii ki geçerli dedim. İşte dedik ki ben İstanbul'a geliyorum, yapalım. Neden böyle oldu? Çünkü Bülent Arınç tasfiye edilmişti. Bir de itibarsızlaştırılıyordu. Sosyal medyada özellikle şimdi Pelikan olarak bilinen çevreden isimler Bülent Arınç'a çok hakaretamiz bir takım şeyler söylüyorlardı ve Bülent Bey özellikle bu konularda çok duygusal birisidir. Bunu herkes bilir. Çok ciddi bir şekilde alınmış, rencide olmuş ve tabii ki düne kadar istediği her yere istediği zaman çıkan, hatta doğrudan TRT'nin Anadolu'nun bağlı olduğu kişi birdenbire medyasız kalmıştı. Ve orada Medyascope'a geldi, Sanayi Mahallesi'ndeki stüdyomuza geldi ve 1,5 saatlik bir yayın yaptık. Yani kelimenin gerçek anlamıyla bomba gibi bir yayındı. Eminim o yayını birçok iktidarın önde gelen isimleri de ya canlı ya da sonradan izlemiş. En azından Bülent Bey'in söylediklerini not etmiştir. Bülent Bey çok doluydu, konuştukça konuştu ve özellikle de hep o lafı aklımdadır. Troller ve trolliçeler, troller ve trolliçeler kimleri kastettiğini tahmin edebiliyoruz. Onlara cevap yetiştirme ihtiyacı hissetti ve orada da görüldüğü gibi herkes bir gün özgür ve bağımsız medyayı ihtiyaç duyacakları ortaya çıkmıştı. Ve Bülent Bey de bu yayına katılarak bunu gösterdi. Bizim de çok hoşumuza gitti, o da çok memnun oldu. Daha sonra Bülent Bey tekrar barıştı diyelim. Şimdi yine bir küskünlükleri falan var ama artık çok fazla o tarihte uğradığı gibi saldırıya da uğramadığı için çok konuşma ihtiyacı hissetmiyor. Arada sırada bir takım demeçler veriyor ya da sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Ama o tarih Ağustos 2016 onun için çok önemliydi. Bizim de birinci yılımızdı neredeyse. Ve birinci yılımızda böyle iktidarın o ana kadar en önemli isimlerinden birinin geldiği bir sosyal medya üzerinden yayın yapan bir kanal olarak kendimizi gösterdik. Ve Medyascope'un özellikle iktidar cenahı tarafından bilinmesinin de bir tür miladı olmuştur herhalde o olay. Bir sonraki yayın Meral Akşener 23 Şubat 2017 yani 6 Ekim 2015, her yıl bir tane. Başka yayınlar da tabii yaptık. Çok kişiyi konuk ettik. Parti liderlerini mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettik. Temel Karamollaoğlu'nu konuk ettik. Daha sonraki dönemde Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu birçok kişiyi konuk ettik. Ama bunların yeri benim açımdan çok ayrıdır. Meral Hanım çünkü o tarihte MHP'den dışlanmıştı. Ne yapacağı belli değildi. Parti kuracak herhalde deniyordu. Öyle bir tarihte geldi ve siyasete bağımsız olarak kendi ayakları üzerinde, yani daha önce biliyorsunuz hep Tansu Çiller'le anıldı. Sonra AKP'nin kuruluşunda yer alacak gibi oldu. MHP'ye geçti. Devlet Bahçeli ile anıldı. Ama ilk kez birinci kişi olarak, lider olarak ortaya çıkmasının arifesidir. Ve bu anlamda da o yayın, ne kadar böyle düşünüyor bilmiyorum ama bence Meral Akşener'in siyasi kariyerinde de önemli bir eşikti. Tam kararını vermemiş ama vermekte olan, bunu çalışmalarını yürüten birisi olarak 23 Şubat 2017'de geldi. Yine eşiyle beraber gelmişti, hatta hiç unutmuyorum. Çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Stüdyoda geldi ve stüdyoda şimdi tam olarak neler dediğini açıkçası çok hatırlamıyorum. Ama o tarihte Meral Akşener'in kendi başına bir arayış içerisinde olduğunu deklare ettiği bir yayındı o. Ve bizim açımızdan da çok önemliydi. Onun açısından bizim için önemli olduğu kadar onun için önemli olmayabilir ama bizim bağımsız yayıncılığımızın önemli bir çıkışıydı. Bakın 3 tane isim sayıyorum. Demirtaş, Bülent Arınç, Meral Akşener. Onun dışında birbirinden farklı mesela Ülke Ocakları başkanlarını da çıkarttık. HDP'nin değişik isimlerini de çıkarttık. Mesela Mansur Yavaş'ı belediye başkanı olmadan önce çok çıkarttık. Bazıları bunların o tarihte Zoom pek yoktu. Skype üzerinden yapıyorduk çok sayıda yayınımızı. Ama tabii ki stüdyoda yapılan yayınların yeri bambaşka oluyor. Özellikle bizim o sanayi mahallesinde tamirhanelerin arasındaki stüdyoya bu her biri kamuoyu tarafından bilinen kişilerin gelmesi de bir başka olay oluyordu. Tamirhanelerden insanlar çıkıyorlardı, onlarla konuşuyorlardı, fotoğraf çektiriyorlardı. Mesela bir keresinde Azmi gelmişti, Kara Mahmutoğlu, eski Ülke Ocakları Başkanı. Bizim karşımızda tam Sanayi Mahallesi'nde otopark vardı. Meğer otoparkı işletenler de ülkücüymüş. Bu vesileyle öğrendik. Her biri Azmi'ye gidip işte başkanım diye sarıldılar ve onunla fotoğraflar çektirdiler. Mesela Kemal Bey her seferinde tam bizim yanımızdaki bir tamirci vardı. Onunla her seferinde ayrı ayrı fotoğraf çektirdiler. Artık birbirlerine aşina da oldular vesaire. Ama bütün bunların hepsinin yeri tabii ki farklı. Ama esas bu üç yayın, üç canlı yayın her biri kendileri için de anlamlı olan. Mesela Demirtaş hiçbir yere çıkamazken ya da çok az yere çıkarken diyelim. Ya da Bülent Arınç birdenbire itibarsızlaştırılma kampanyasının ortasında kendi sesini duyurma imkanından mahrumken ve Meral Akşener de yine AKP destekli MHP'nin kuşatması altında kendine bir yol açmaya çalışırken bunların her biri Medyascope'da kendilerine çok geniş bir platform olarak yer buldular. Kendilerini özgür bir şekilde ifade etme şansına ulaştılar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum ve özel olarak da Demirtaş'ı en kısa zamanda tekrar yeni stüdyomuzda ağırlamak istediğimizi de vurgulamak istiyorum. Kendisiyle cezaevindeyken bazı arkadaşlarımız ve bir kere de ben yazılı soru yollayarak röportajlar yaptık, söyleşiler yaptık ve bunların her biri ayrı ayrı ilgi de uyandırdı. Ama Demirtaş'ı tekrar özgür bir şekilde görmek ve onunla tekrar stüdyoda, canlı yayında uzun uzun konuşmayı gerçekten istiyorum. Ve şunu da özellikle vurgulayayım. Bu bahsettiğim isimlerin her biri, tabii bütün siyasetçilerde benzer şey var ama bir gazetecinin arayıp da bulamayacağı türden insanlar. Yani açık konuşan, net konuşan, doğrudan konuşan şu saydığım bütün isimler. Bu diğerleri yapmıyor anlamında söylemiyorum. Ama bu özellikle bu üç yayının da ayrı ayrı yer tutmasının benim açımdan en önemli özelliği konjonktürlere ve kişilerin gerçekten çok samimi bir şekilde konuşmaları çok önemli olmuştu. Bunlar bizim köşe taşlarımızdı. Daha çok yolumuz var gidecek, daha çok yayınımız var yapacak. İnşallah Türkiye'nin tekrardan normalleştiği bir ortamda çok daha özgür, çok daha kapsayıcı bir şekilde ve gelmekten imtina edenlerin de gelmeye başlayacağı. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. AKP iktidardan gittikten sonra herhalde bize gelmek istemeyenlerin birçoğunun kapımızı çalacağını da şimdiden tahmin edebiliyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.